SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce Ukrayna-Rusya ateşkes görüşmeleri hakkında bir soru sormak istiyorum. Türkiye iki ülke arasında barış olması için en fazla çalışan ülke gibi görünüyor. Son dönemde iki ülkeden de yüksek düzeyde yetkililer Türkiye'ye geldi, görüştüler. Yavuz Bey, Kiev'de barışın yolu İstanbul'dan mı geçiyor acaba?
Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi sonrasında Türkiye batıdan farklı bir politika izledi. Biraz daha tarafsız kalmak için çaba sarf etti. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz ne de Rusya'dan açıklaması doğrudan en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Sonrasında bir takım girişimler de oldu. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanları Türkiye'de bir araya geldiler. Sonra Çavuşoğlu hem Moskova'ya hem de Lviv'e gitti. Ukraynalı Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi. Ve son olarak da müzakerelerin üçüncü turu Türkiye'de gerçekleştirildi. Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldi. Buradan umutlu mesajlar veriliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan artık açık açık söylüyor. Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getirmek istiyoruz diyor. Öncelikle Ukrayna ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi planlanıyor. Sonrasında da Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi hedefleniyor. Burada tabii anlaşmaya yakın diye açıklamalar yapılıyor Ankara'dan. Ukrayna tarafında da umutlu açıklamalar var. Ancak Rusya'dan gelen açıklamalar çok o kadar umut verici değil. Bir iki noktada operasyonları sınırlandırma kararı alındı. Rusya bunu açıkladı ama Ukrayna hala o noktalarda ciddi bombardıman olduğunu da söylüyor. Uzmanlar bu süreçte, bu birkaç hafta sürecek gibi anlaşılan, bu birkaç hafta içerisinde sahada tarafların birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarından bahsediyorlar. Rusya için gelişmeler çok istenildiği gibi değil. Çünkü çok hızlı bir şekilde Ukrayna'da bir hükümet değişikliği planlandığı artık hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor. O olmadı. Ukrayna halkı Rusya ile birlikte hareket etmedi. Orada bir istihbarat eksikliği olduğu konusunda tartışmalar Rusya'nın kendi içinde devam ediyor ama operasyonlardan da vazgeçmiş değil. Rusya neyi istiyordu? İşte orada nazizme son vermek, Ukrayna'yı silahsızlandırmak, tarafsız bir konuma gelmesini sağlamak ve Rusça'yı resmi dil ilan etmek, Donbas bölgesini ve Kırım'ı da artık kendi kaderlerini belirleyecek bir hale getirmek. Kırım'ı ilhak etti, onu hiç tartışmıyor bile. Donbas bölgesini ise kendi içinde ya bir federasyon ya Rusya'ya bağlı ya da bağımsız bir devlet gibi bir çözüme kavuşturmayı planlıyor. Bu taleplerinden geri adım atmış değil. Ukrayna'nın önceliği ise öncelikle ateşkesin sağlanması, sonrasında bir güvenlik formülünün ortaya konulması. İşte orada Türkiye'nin de adı geçiyor. Bir garantör ülkeler grubu sıraladı Ukrayna İstanbul'daki toplantıda. Bu öneriyi Rus tarafına verdi. Şimdi onlar düşünüyorlar. Orada Türkiye var, İngiltere var, Amerika var, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya var. O diğer ülkelerin bu öneriye, bu formüle nasıl baktıkları henüz netleşmiş değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin garantörlükle ilgili talebe olumlu yanıt verebileceğini söyledi. Birçok şey konuşuluyor. Sahada çatışmalar devam ediyor. Ankara'nın dışında da artık iki ülkeyi bir araya getirebilecek başka bir mekanizma da görünmüyor. O nedenle tamamen Türkiye'de diplomasi bu buluşmaya, iki lideri buluşturmaya ve orada ateşkes sağlamaya kilitlenmiş durumda. Olur mu olmaz mı onu biraz önümüzdeki dönemde göreceğiz ama kolay olmadığını da herkes söylüyor.
Türkiye'ye dönecek olursak hayat pahalılığına karşı hükümet KDV indirimleri dahil çeşitli önlemler almaya başladı. Bunlar ne kadar etkili ve Ramazan öncesi sofraları rahatlatabilecek düzeyde mi acaba?
Vallahi ne savaş ne başka bir şey. Türkiye'de en çok konuşulan şey hayat pahalılığı şu aralarda. İşte ciddi bir asgari ücrette artış yapılmıştı. Hemen sonrasında ilk iki ayda %20'lere varan Ocak ve Şubat'ta fiyat artışları gerçekleşti ki bu temel gıdada daha da yüksek. Mart ayında da benzer bir enflasyon beklentisi söz konusu. Yani genelde hayat pahalılığı konuşuluyor. Buna önlem olarak hükümet KDV indirimlerini yaptı, doğru. Ekonomistler KDV indirimlerinin, vergi indirimlerinin enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söylüyorlar ama doğru zamanda yapılırsa, şu anda Türkiye'de fiyatlar kontrol altına alınmış değil, enflasyon kontrol altına alınmış değil. Enflasyonla mücadele konusunda bir program da uygulanmıyor. Ekonomistler öyle bir program da olmadığını söylüyorlar. Bu çerçevede fiyatlar yukarı doğru giderken KDV indirimlerinin fiyatlara yedirileceği ve bir etkisinin olmayacağı konusunda hemen hemen görüş birliği var. Hükümet ise indirdiği KDV'nin fiyatlara yansıması için zabıta önlemleri alıyor. İşte kontroller arttırılıyor. Ancak bu arada başka zamlar geliyor. KDV indirimlerinin üzerinde bir takım fiyatlar ortaya çıkıyor. Böyle bir tartışma devam ediyor burada. Şimdi o işin kritik tarafı enflasyonla mücadele ederken hükümetin uyguladığı politika. Cari açığı ortadan kaldıracağız, cari fazla vereceğiz. Türkiye'de dolar çok olacak, kurlar düşecek, onunla birlikte enflasyon da aşağı gelecek diye bir plan vardı. Ama Ocak ve Şubat aylarında geçen yıla göre %180 daha fazla cari açık verdi Türkiye. Geçen yıla göre daha fazla cari açık verdi. Halbuki uyguladığı programla daha az cari açık vermeyi planlıyordu. Bunun yanında kur korumalı mevduatla bankaların üzerindeki yük doğrudan hazinenin üstüne geçti. Bu parası olanların paralarının geleceğini milletin vergilerinden garanti etmek anlamına geliyor. Bu yönde de çok ciddi eleştiriler var. Ama tabii bu kurları belli bir seviyede tutuyor. Hükümet de bunu bir başarı olarak anlatıyor. Hem ihracatın arttırılması, hem üretimin arttırılması, hem istihdamın arttırılması konusunda yeni programın başarılı olduğu biçimindeki söylemin devam ettiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'de tabii bunun yarattığı bir takım sıkıntılara da ekonomistler dikkat çekiyorlar. Enflasyon bunların içinde bir numara. Şimdi Mart ayı enflasyonu bekleniyor. Uzmanlar %5 ile 9-9,5 arasında bir tahminde bulunuyorlar. Bu da yaklaşık 25-30 civarında bir fiyat artışı demek. Sadece 3 ayda ve TÜİK verileriyle, ki ona da güvenirlik konusunda bir takım sıkıntılar ve tartışmalar devam ediyor. Bu da dar gelirlilerin daha da fakirleşmesine neden oluyor. İşte tam bu sırada asgari ücret tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Aralık ayında bu yılın asgari ücreti belirlenirken gerekirse Temmuz'da yeniden düzenleme yaparız demişti. Ancak şimdi asgari ücretle ilgili beklentiler artmışken hükümetten farklı bir yaklaşım geldi. Erdoğan Özbekistan'dan dönerken asgari ücretin yılda bir kez belirlendiğini, vakti geldiğinde yeniden belirleneceğini söyledi. Yani yıl sonunu işaret etti. Çalışma Bakanı da bizim gündemimizde asgari ücretle ilgili bir toplantı yok dedi. Bu da tabii dar gelirlileri hem üzen hem de kızdıran bir gelişme. Gerçekten fiyatlarla mücadele etmek, hele sabit gelirliyseniz, hele asgari ücretle çalışıyorsanız mümkün değil ki Türk işin 4 kişilik bir aile için açıkladığı açlık sınırı asgari ücretin üzerinde şu anda. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin hemen hemen 4 katı. Dengeler çok çalışan aleyhine değişmiş görünüyor. Hükümet tabii Temmuz ayında bir asgari ücret artışını şu anda çok göze alamıyor. Çünkü buna da işverenler açısından bir sıkıntı, bunun da işverenler açısından bir sıkıntı yaratması muhtemel. Çünkü bu sefer eğer fazla gider olursa çalışanlar açısından işsizlik ve istihdamın azalması gibi başka sorunlar da gündeme gelebilir. Bir kilitlenmişlik hali var bu konuda.
Yavuz Bey, bir de manda yoğurdu tartışması türedi. Muhalefet bunu kullanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyice halktan koptu imasını yapıyor. Halktan biri olmakla övünen Erdoğan gibi bir lider için bu bayağı etkili bir eleştiri, değil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiğinde bu manda yoğurdu tartışması başladı. Akşamları işte bir kase manda yoğurdu. İçinde hurma, kestane balı ve yulafla bir karışımı yediğini ve bunun şifa olduğunu söyledi. Sonrasında da tartışmalar başladı. İşte manda yoğurdu ne kadar, manda sütü ne kadar, hurma ne kadar. Eğer bir 4 kişilik bir aile her akşam şifa diye bunları kullanırsa, alırsa, hazırlarsa hemen hemen bir asgari ücrete denk geliyor diye hesaplamalar da yapıldı. Ve buradan da yola çıkarak Cumhurbaşkanı'nın aslında toplumun yaşadığı sıkıntılardan habersiz olduğu biçiminde eleştiriler de dile getirildi. Özellikle muhalefet tarafından. Bu eleştirileri dinledikten sonra Cumhurbaşkanı son yaptığı açıklamada Türkiye manda fakir bir ülke değil. Benim çiftçim kendi sütünü zaten yapıyor. Bakkaldan manda sütü bulmak mümkün. Evlerinde insanlar yoğurtlarını yapıyorlar. Bu bir lüks değil biçiminde bir savunmada yaptı. Ama tabii bu savunma üzerine de yine eleştiriler var. Mesela Meral Akşener, sen bir bakraçla kendi belediyenden yoğurdu alacaksın, vatandaşa marketten al diye tavsiyede bulunacaksın. Bu nasıl adalet diye sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına da tepki gösterdi. Yani muhalefetle iktidar arasındaki gerilim noktalarından biri haline geldi. Enteresan biçimde manda yoğurdu. Bu arada manda fakir değil Türkiye'de de Cumhurbaşkanı ama manda popülasyonunun çok azaldığına ilişkinde tespitler söz konusu. Onu da not olarak iletmiş olalım.
Uzun süredir sessiz olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sesi yükselmeye başladı son dönemde. Muhalefet liderlerini hedef alıyor. Çeşitli iddiaları var. Bize onları değerlendirebilir misiniz?
Vallahi şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dönemde yaptığı açıklamalar gerçekten çok dikkat çekici. Cumhurbaşkanı bu Ukrayna-Rusya gerilimi sonrasında NATO'ya sıcak mesajlar gönderiyor. Daha önce çok gerilimli olduğu Fransa'dan övgüyle bahsediyor mesela gayretleriyle ilgili olarak. Avrupa'dan aynı şekilde, Amerika'dan aynı şekilde. Ama Devlet Bahçeli grup toplantısında NATO'yu, hatta Amerika'nın savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Amerika'ya çok sertti, Avrupa'ya çok sertti. NATO'yu Türkiye'nin düşmanı gibi gösterdi. Aynı söylem Süleyman Soylu'da da var ve yüksek sesle bunu sürekli tekrar etti. Cumhurbaşkanından farklı bir noktada durduğu da gözlendi. Gerekçesi tam olarak bilinmese de. İç siyasete ilişkinde Süleyman Soylu'nun çok keskin ifadeleri var. Geçmişte de aslında bir takım gizemli açıklamalar yapıp arkasını getirmediği olmuştu. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500 küsür tane terörist çalıştırıyorlar demişti. Belediye çağrıda bulundu, yazılı başvuru yaptı. Teröristler varsa gelin birlikte ayıklayalım diye bunlara ilişkin arkası gelmedi tartışmanın. Onu ortaya attı ve durdu. Daha önce 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını ortaya atmıştı. Bu ismi savcılığa vereceğim demişti. O tartışmanın da arkası gelmedi. O da orada durdu. Şimdi ise yeni bir tartışmayı gündeme getirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki bir büyükelçi vasıtasıyla Altılı Liderler toplantısında görüşülecek taslak metni, bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir büyükelçiye gönderdiğini, büyükelçinin onayından sonra o metnin diğer liderlere gittiği gibi gerçekten inanılması zor, çok acayip bir açıklamayı gündeme taşıdı. Bir ilçe toplantısında, parti toplantısında yapmıştı bu açıklamayı. Sonra bununla ilgili bir tweet attı. İddiasının arkasında durduğunu gösterdi. Arkasından bu soru sorulduğunda bu kez vatan hainliği diyerek bu meseleyi aynı şekilde tekrar etti. CHP'de ise yani bu saçma bir iddia, gerçek değil. Olmadı böyle bir şey, ispatlamazsan şöylesin böylesin diye onları tam olarak ifade etmek istemiyorum. Çok ağır ifadelerle Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalar var. Ama polemiği devam ettirme niyetinde görünüyor Süleyman Soylu. Bir süre Sedat Peker Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarını, ifşaatlarını, itiraflarını gündeme getirdiğinde Süleyman Soylu kendisini izah etmiş. Sonrasında da bir suskunluk dönemine girmişti. Son dönemde Süleyman Soylu'nun yine siyasi arenada kendini gösterme gayreti ya da öne çıkma hadisesini izliyoruz hep birlikte. Bunun bir siyasi sonucu olur mu bilmiyorum ama şöyle bir gözlemi paylaşabilirim. Milliyetçi Hareket Partisi ile Süleyman Soylu söylem olarak da eleştirilen konular olarak da çok paralel yürüyorlar. Zaten bir süredir böyle gidiyor. Hatta Süleyman Soylu'nun biraz partisinden de liderinden de farklı bir söylem içinde olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunun sonu ne olacak onu hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.